Vah! Ne bitiş o be.
Değil mi?
Evet, süper. İyi günler sayın sporcu ve erkekler.
İyi günler herkese. Radyo Karabağ camiası.
Evet, iki hafta aradan sonra yeniden sizlerleyiz bu arada.
Bir hafta program yaptık.
Evet, bir hafta
boş geçtik.
Bizim Atina'ya denk geldi işte, evet, bir de hastalık var.
Hastalıklar.
Atina'da bu arada şeyi gördük. Olympiakos'un stadını, Karaiskaki.
Meşhur nasıldı?
Stadı. Güzel. Tam böyle
gezdiniz mi yoksa dışarıdan?
Yok, dışarıdan. Dışarıdan gördük. Güzeldi. Bizim daha çok sempatimiz de Olympiakos'a Yunanistan'da. Öyle çünkü mi? O liman takımı daha böyle şey Kirenin. İnsanlar. Yani ne derler ona? Modest, daha alçak gönüllü. Panathinaikos böyle üst sosyete takımı.
Daha daha çok. Onu.
Evet. Ve de birbirlerinden nefret ediyorlar. Hiç hoşlaşmıyorlar.
Yani. Orası öyle.
Basket maçında şeyde hatırlarsın. Seneler önce Final Four'da İsrail havaalanında birbirlerine girmişler.
Son maçlarında Panathinaikos taraftarı sahaya indi Olympiakos'lara gitmek için. Öyle bir ceza aldılar bayağı.
Basketbolda kapanmış. Da kapışıyorlar onlar.
Tabii. İşte benim dediğim İsrail'deki olay basketbol Final Four'u. Avrupa şampiyonluğu.
Enteresan. Mesela tarihe de bakarsan Yunan İç Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunan İç Savaşı'nda 300 bin Yunanlı öldü. Yani bizim için Türk-Yunan Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda ise sadece 90 bin. Yani 3 mislinden daha fazla. Kardeş kavgası böyle bir şey işte.
Evet,
neyse politikayı bırakalım, spora geçelim. Geçen hafta neler oldu? Bir Fener bir 4 yemiş galiba.
Evet, o 20. hafta bizim programı yapmadığımız hafta.
Ama onu atlamayalım, onu
tabii bahsedelim
yani, onu. Şimdi Fener her zaman 4 yemiyor.
Dinleyenler hatırlar, Eskişehir'deki maçta bunun sinyalini vermişti Fenerbahçe ve ben şey demiştim o gün. Yani Kadıköy'de bunun olması zor ama bir deplasmanda bu patlayacak. Ben Bursa'yı bekliyordum. Bursa'dan önce geçti 20. haftada Antalya'da oldu bu iş.
Sıcak mı çarptı Fener'i?
Eto çarptı. Çok istekliydi.
Çok hırslıydılar.
Evet. Eto peki niye? Fener'e garezi mi var?
Bence Fener'e garezi değil de Eto bitmek bilmeyen bir hırsı var adamın. Yani kaç yaşına geldi hala kendini göstermek istiyor. Belki de Çin'e oynuyor bilemiyorum ama.
Nasıl Çin'e oynuyor?
Yani büyük bir transfer daha yapmak istiyor kendine maddi açıdan.
Çin'de futbol mu var?
Çin'de şu an müthiş bir gelişme var. Çin futbolunda onu ama maçlardan sonra konuşalım.
Çin futbolunda gelişme demeyelim ona da.
Atılım
Çin kulüpleri deli gibi paralar harcıyor.
Evet. Konuşacağız.
Genelde şeyi alıyorlardı. Daha yaşlı futbolcu. Şimdi gençler de oraya gitmeye başladı. Yani 23-24 yaşında 2-3 tane iyi oyuncu transfer etti Çin kulüpleri.
Yani olimpiyatlarda şampiyon olmuşlardı değil mi?
Çin
mi? Olimpiyatı kazandı madalyaları.
Evet.
Geçti Amerika.
Evet, evet.
Ben hatırlıyorum geçen olimpiyatı.
Evet, evet,
şimdi futbola da yansıdı
Dünya
bu yani.
Dünya kupasını istiyorlar şimdi. Amaçları oymuş. Bu ve bunu Çin şeyi istiyor. Başbakan istiyor.
Ve bir şey daha var. Tabii bu doğru diye değil. Sadece söyleneni söylüyorum. Bu kulüpler daha doğrusu başkanları kara para aklamak için bu şeyleri kullanıyor deniyor.
Onlar çok az para gasmış.
Bilmiyorum.
Öyle çıktı.
Ha, olabilir.
Öyle bokçular hep olur. Her bokota da ciddiye almamak lazım.
Yok, ciddiye aldığımdan değil ama konuşuluyor.
Neyse Antalya maçını konuşalım baba başlasan.
Tamam devam
Çin'e gireceğiz.
Siz baba oğul aynı takımı mı tutuyorsunuz?
Hayır.
Belli zaten. Sen o Fener'in üstüne gitmek istiyorsun. Baban da müdafaya geçti bile.
Hayır o etsin canım.
Fener'in üstüne gidesim yok
zaten
ama.
Zaten bu maç için gitmelik bir şey yok ki. Hiçbir şey oynamadı Fenerbahçe.
Ya şöyle Antalya bir şey var. Ben Fener'in 4 yemesini hiç beklemiyordum. Üstüne gitmek gibi değil ama özellikle
pek de üzülmüşe
gibi.
Benzemiyorsun yani.
Yok ya şöyle Fenerbahçe kötü bir oyun oynadı. Bireysel hataların cezasını ödedi ama ekstradan Antalya'nın da ben hakkını yemek istemiyorum.
Şimdi sen bir şey daha sordun. O maçta Antalya için şöyle bir durum da vardı Tony.
Maç Antalya'daydı değil mi?
Evet devre arasında Portekiz'den bir antrenör getirdiler. Teknik direktör değişikliğine gittiler. Adam da o Fenerbahçe maçına takım işte çok hırslı hazırlıyordu, şuydu buydu. Adam beyin kanaması geçirdi Antalya'da.
Evet öyle bir talihsiz.
Hastaneye kaldırıldı, ölümden döndü falan. Onun da bir şeyi vardı
ateşleyici
takımda.
Ateşleyici bir etkisi
hırslı.
Oldu.
Hırslı işte Eto çok üzülmüş bu işe bilmem ne. Bir ekstra motivasyonla
Eto
da çıktı Antalya
oluyor.
Eto neyli bu arada?
Kamerun mu? Fransızca konuşuyordu o.
Fransızca.
Ama eski bir oyuncu Eto.
Tabii.
Ya ben hatırlıyorum.
35-36
değil
mi? Tabii
35 Eto. 35
ben hatırlıyorum 20 sene Avrupa kulübünde ciddi oyunlar oynadı adam.
Ha 20 sene önce Dünya Kupası'ndan hatırlıyorum ben onu ya.
Yok.
20 değildir değil. Ama
futbolculuk kariyeri
15 saat vardır yani 35 olduğuna göre. Evet,
ama 20 sene önceki değil. Senin hatırladığın şey olabilir mi? Neydi o Kamerun'un şey golcüsü?
Oo, anladım. Roger Milla falan vardı. Kamerun'da evet. Mıydı o bilmiyorum.
Evet yaşlı bir adam vardı. Daha bir gol atıyordu evet, değil mi evet. Kamerun'da?
Korner direğinde dansı vardı.
Demek ki bu Kamerunların yaşlılığında dahi verim alınıyor abi.
Alınıyor.
Vallahi yani tabii.
Bana sorarsan Antonio Afrikalı aynen. Afrikalı futbolcuların genel olarak hırsı devam ediyor.
Mesela yaş, bak Vebo kaç yaşında?
Vebo da 34-35 yaşında.
Yok bence kağıt üstündeki yaşı o değil evet, ama biliyorsun.
Evet. Kağıt üstündeki o esas o değil.
Kabile reisi derdik adama böyle 60'ındaki şey gibi yani.
Yani o da atıyordu ama Fener'de oynadı.
Bir şey demiyorum oğlum işte oraya geliyorum. Tony'nin söylediği şeye geliyorum.
Öyle
evet.
Yani.
4-7 Fener hiç atamadı mı?
Yok 4
tane attı.
Ha 2 attı yani. Hep baştan sona mahkum muydu peki?
Evet evet çok kötüydü yani.
Ama zaten Fenerbahçe oynamadan götürüyordu işi değil mi?
Yani şu var tabii. Defansta iyi oynuyorlardı. O maçta o da çözüldü.
Bireysel hatalar göze battı bu maçta. Cezalandırıldı da Antalya tarafından. Caner'in hatası.
Caner'in hatası. Volkan'ın hatası. Şener'in hatası.
Evet.
Volkan hata yaptıkça daha da sinirlenmiştir.
O üçüncü goldü yani. Galiba.
Attı mı böyle şapkasını yerlere bir şeyler yaptı?
Yok. Öyle bu maçta çok şey olmadı.
Ha, bir de o da görüyor takım hani oynarsın ahlar vahlar bir hatayla gol yerse öyle bir şey yok ki onu yemese başka yiyecekti. Antalya atacaktı yani.
Evet.
Kim attı golleri Antalya'da?
Eto bir tane attı bir tane attı.
O ilk golü attı.
Sakıp attı mı ben mi yanlış hatırlıyorum?
Attı Sakıp.
Onun dışında hatırlamıyorum şimdi kim attı. İlk golünü atan Eto'ydu onu hatırlıyorum.
Bu da bir Kartal'ı rahatlattı yani.
Şöyle.
Dün Beşiktaş berabere kalınca o şey hani 3 puanlı şey 1 puana indi.
Evet.
O geçen rahatlama hafta, bir puan daha şey olmuş oldu.
Yani Kartal bir hafta süzülebildi rahatlıkla.
Yok o kadar değil. Beşiktaş hala avantajlı. Şöyle düşün. 2
maç eksiği var.
Hani her maçını kazansa kim şampiyon olur der. Dolayısıyla avantaj şu anda Beşiktaş'ta.
Kağıt üstünde Beşiktaş'ta.
Güzel.
29 Şubat'taki maç Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş yenilirse bu sefer kart Fenerbahçe'ye geçiyor.
Wow, o maç var yani Fenerbahçe-Beşiktaş. Nerede? Kadıköy'de.
29 Şubat Pazartesi.
Vay. Sen gidersin oraya canım.
Yok hayır canım.
Niye?
Yok deme hiç belli olmaz. Neden?
Ben 2 senedir gitmiyorum maça.
Oğlun sana bir sürpriz yapar götürür belki.
Yok.
Öyle mi?
Olabilir neden olmasın?
Sürprizlere açık değilim diyor. Artık o şey bir
yok o sürprizsiz. Bence benim götüreceğime inan.
İnanmıyorum.
Yani.
Ondan mı?
Kendi kalkıp gidebilse bırak beni götürmeyi.
Ama ağzın laf yapıyor senin de bak.
Öyle.
Güzel. Bu kızlara çalışıyor da işe yarıyor da babaya pek işe yaramıyor.
Evet ona hiç işlemiyor.
Baba yemiyor yani.
Ben alıştım artık. Bu kadar senedir alıştık evet. Yani.
Güzel.
Vaat ortada bir şey yok.
Hep vaat hep vaat diyorsun. Evet peki bu bir hafta sonra, neler oldu?
Galatasaray-Konya'yla konuşalım 23 hafta.
Klasik Galatasaray gibi başlamadı Galatasaray maçı evet. Biliyorsun ne diyorduk? Atak başlıyor. Hı-hı. Hani pozisyona giriyor ama pozisyon veriyor. Burada verdiler bir iki pozisyon ama pozisyon vermediler. Bu sefer pozisyona da giremediler.
Evet.
60'a kadar.
Şimdi şöyle Galatasaray pozisyon bu sezon kalesinde gören bir ekipti ama karşı kaleye de
evet,
rahat gidebilen bir ekipti. Ama neredeyse 60 dakika yani ilk yarı 45, ikinci yarı 15 Galatasaray karşı kaleyi göremedi.
Yani gitti de.
Gitti ama öyle etkili, bir şekilde etkili bir şekilde oynayamadı 3. bölgede. Bu
üçüncü
da
bölge neresi ya?
Galatasaray'ın şöyle düşünüyoruz. Galatasaray'ın kalesi defans hattı 1. Orta saha rakip ceza sahası arası. Ceza sahası demeyeyim. Rakip saha arası 2. Rakip ceza sahası orta saha arası 3. Galatasaray için konuştum. Şimdi Galatasaray o bölgede hiç etkili olamadı. 60 dakikaya kadar. Bunun da tabii Konya savunmasının etkisi de bir Aykut Hoca'nın sistemi bir illaki etkendir ama Galatasaray'ın da ekstra bir kötülüğü vardı.
Aykut Kocaman Konya'da mı?
Konya'da.
Hadi ya.
Ve başarılı da bence.
Ben o şey olayından sonra o adamı tutmuyorum ya.
Hangi olay?
Alex olayından sonra. Alex Arca.
Ya o olay medya o olayın üstüne çok gitti Beto.
Evet Can Karan ne düşünüyor bu konuda?
Aykut'u yani, da karaladılar
o,
gibi.
Ya bazı şeyler var içini herkes değişik bir şey söylediği için. Yani bilemiyoruz. Onun için.
Dıştan çok gözüken ne?
Etti ya ben benim dışarıdan
senin bir
gördüm.
Şahsi görüşün vardır muhakkak.
Alex, yani orada... Alex'e haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü hakikaten her Fenerbahçeli için Alex'in yeri ayrıdır.
Heykeli var adamın.
Yani o kadar da şey değil ama sonuçta ben o olayda Alex'in de hatası olduğuna inanan kısımdanım. Ben azınlıktayımdır Fenerbahçeliler içinde. Buna %100 eminim. Yani etrafımda konuştuğum arkadaşlarım içinde de azınlıkta kalıyorum bu konuda. Dolayısıyla yani.
Yani çoğunluk diyorsun şeyi Alex'i haklı buluyor. Evet, ben ama Alex'i haksız buluyorum.
Evet,
evet. Neden Alex'i haksız
buluyorsun? Yani sırf Aykut Kocaman değil orada tabii. Başkan da var işin içinde.
Başkan da var ya. Neden peki? Çünkü bir otoriteye itaat etmesi gerekir miydi o açıdan?
Yani sonuçta.
Yani başkanın karşısında mesaj atmış falan o açıdan.
İşte evet, onu da mesela. Twitter'a girmiş öyle diyor.
Öyle deniyor. İşte Samet biraz daha farklı söylüyor. Hani dimi dimi Samet vardır meşhur ya da Deniz iyi yapar onu.
öyle değil mi Samet?
Ha, öyle değil mi Samet diye Aziz Yıldırım bir şey de sordu Samet'e. İşte Samet de arada kalıyor. Tabii. Samet çünkü Alex'le
çocuğun yüzünden
çok yakın. Ha, hani bir şeyler olmuş. Ama biz tamını da bilmiyoruz ne olduğunu.
Hı hı.
Çünkü o konuyla değil. İlgili Alex'in de bir takım palavraları sonradan çıktı ortaya.
Ya ama bir şey söyleyeceğim. Sporcunun iyi spor yapması beklenir ya. Tam yani büyük bir ayılık yapmadığı sürece. Hı hı. Anladın mı? Yani mesaj atmış falan.
Hayır
falan.
Anladım. Alex o ara biraz, yani bu Ordu biraz evi formsuzdu
ki, da. Ordu evi değil ki abi.
Ha, biraz formsuzdu da. İşte sonra ne olduysa dediğim ya, gibi. Yani,
bak ne diyoruz bak. Şeyi. Spor giyim diyoruz. Ne diyoruz? Spor giyim niye diyoruz? Rahat. Demek ki sporda iş rahat olacak. Böyle asker kesinlikle. Gibi önümde mesaj attın, önümde bilmem ne yaptın. Yok.
Ya bir disiplin olacak bu işin doğası ama dediğin gibi yani bir rahatlığı da olmalı bu işin. Belli bir düzeyde.
Evet.
Neyse Beşiktaş maçına da geçelim.
Beşiktaş Antep 4-0. Beşiktaş ikinci yarı ilk maçını oynadı. Biliyorsunuz iki maçı ertelenmişti hava şartlarından dolayı. İlk yarıyı da 4-0'lık yanılmıyorsam Konya galibiyetiyle kapatmıştı. İkinci yarının oynayabildiği ilk maçında da Antep'i 4-0 yendi.
Ya skora ben şöyle düşünüyorum. Beşiktaş'ın zaten hücum gücünü sene başından beri görüyoruz.
Evet.
Skoru 4-0 olarak görüp de hani o Beşiktaş yine sürklase etti demek biraz aşırı olur. Çünkü pozisyon da verdi.
Evet, Tolga bir kere çok iyi oynadı. 3 tane evet. %100 top kurtardı.
Evet. Boyko'nun gelişi Tolga'nın performansını arttırdı.
Ama ben bu hafta biliyorsun Beşiktaş maçını seyretmedim. Bu hafta kötü oynamış galiba Tolga.
Ben biraz daha şey bakacağım. Çok çok kötü değildi bence.
Ben seyretmediğim için o yorum yapamıyorum.
Tolga'yı da çünkü söylüyorum. Ya ben belki de şu yüzden böyle düşünüyorum. Türk medyası bir adamı seçti mi...
Ben medya değil, Twitter'da yüklenenler olmuş Tolga'ya da.
Evet, evet. Yani medya, o da sonuçta sosyal medya. Yani ben bir adam seçilip üstüne gidildi mi artık biraz irite oluyorum. Anladım. Tolga da
onu
böyle,
konuştuk zaten.
Tolga da böyle şey yapılıyor, afaroz ediliyor biraz.
Evet.
Günah keçisi mi demek istiyorsun?
Aynen öyle, günah keçisi yapılıyor. Ya Beşiktaş'ın tek sorunun savunmasında Tolga değil ki. Boyka'da oynadı kupa maçında gördük. Yani o da daha tam ısınamadı, edemedi
ilk
tabii.
Maçıydı
ilk maçıydı ama hani tek problem burada kalecisi değil Beşiktaş'ın.
Ay tabii Beşiktaş da bir şanssız savunma... stoper olayı da yaşadı.
Tabii, tabii.
Tam hallettim derken Rodolfo'nun
sakatlanması, aldıkları yeni Marcelo'nun kırmızı kartı.
Evet, o bu hafta için.
Savunma
Başak
açısından
maçı
genel
için,
olarak
evet.
Talihsiz. Ama hücum açısından da bir o kadar talihli Beşiktaş. Çok güzel bir hücum organizasyonları var.
Ama biliyorsun en iyi müdafaa hücumdur. Böyle
doğru.
Bir laf var.
Doğru.
Çünkü sen hücum edersen sana saldıramazlar. Müdafaanın ilk aşaması karşı tarafa hücum ediyor.
Evet, niye hücum ediyorsan.
Bu konuda dünya şeyinde de futbolunda da şöyle çok ayrım var. Savunma yaparak mı? Çünkü biliyorsun baskette bu işin tam tersi. İyi savunma güzel hücumu getirir diye bir söz var.
Evet,
bu neye benziyor biliyor musun?
Öyle,
bak, bu insan
daha küçük diyor öyle.
Bu yani. Kişi karakteri gibi. Bazı kişi karakterleri sağlamcıdır. Ben onları savunma oynayan takımlara benzetirim. Bazı kişi karakterleri de maceracıdır. Ben onları da hücum oynayanlara benzetirim.
Biliyorsun 2004'te...
Mesela sen bence maceracısın. Baban daha çok sağlamcı.
Öyle ben hakikaten hücum futbolunu daha
çok söyleyecektim. Senin, sen voleybolcusun bilirsin. İyi manşet yoksa o takım maç kazanamaz.
Tabii.
Çünkü iyi hücum edemez. İyi manşet yoksa.
Eskiden voleybol sayı almak için servisi senin atman lazımdı.
Biliyorum.
O zaman seve böyle, seve ya da affedersin şey yapa yapa müdafaa yapmak zorundaydın. Ve voleybolu çok güzelleştiriyordu. Servisi atacaksın. Karşı taraf bir hücum şansı veriyorsun servis atarak. Onu müdafaa edersen
sayı alıyorsun.
O zaman
öbür
korkunç
servis geçti olayı vardı.
Evet. O zaman korkunç müdafaaya öncelik veriyordu takımlar. Şimdi voleybolda bu kuralı değiştirdiler. Her top yalnız ping pong gibi sayı.
Yalnız sana bir şey söyleyeyim.
Ve o da müdafaa millet ayakta dolanıyor abi.
Sen şimdi bak.
Müdafaa kimse yapmıyor.
O servis geçtili Fenerbahçe Vakıfbank maçı düşün. 3 gün sürer abi.
Tabii canım.
3 sürüyordu abi. Sürer. Güzel 2,5 saat süren maçlar oluyor.
Şimdi de öyle sürüyor. 3-2 bitiyor zaten. Her set yarım saat. Abi hayır, maç yapıyorlar.
Ben şeyi seviyorum yani, işte müdafaa, çünkü bence voleyboldaki en estetik şey müdafaa. Tabii bir ya, alan bloklar, yeri koruyorsun. Bloklar, yani nasıl ki futbolda kaleci 7 metre kareyi koruyor, sen de 81 metre kare yeri korumak zorundasın. O da çok estetik şeyler. Plonjonlar. Tabii. Çok dehşet. Hele plaj voleybolu. Mesela plaj voleybolu.
Plaj için tabii.
Ooo müthiş bir şey.
Yani plaj voleybolu. Birbirine.
Ben yani voleybolu o kadar sevmiyorum. Ben hep normal salon voleybolu oynadım. Genç milli takıma kadar yükseldim. Biraz reklam yapayım. Zaten hastayım, biraz pohpohlanmaya ihtiyacım.
Yürü Tony.
Ondan sonra plaj voleybolu müthiş bir oyun. Çünkü koskoca bir alandasın. Orada sezgi lazım. Sezgi. Tabii, adamın ayağının yerden nasıl kalktığına bakıp nereye vuracağını tahmin edeceksin, önce gideceksin oraya. Yoksa yetişemezsin. İki kişi 81 metrekareyi kapatabilir mi? Çok ya da 8'e 8, 64 metrekare. Ama korkunç keyifli de seyir.
Benim tabii, sana tabii, bir teklifim süper var o zaman. Gel bu yaz plaj voleybolu yapalım. Ekip oluşturun.
Vallahi
Çeşme'de
artık
ne dersin?
Hakem olarak veya böyle dışarıda koç olarak
bir. Ben koç olayım, sen hakem ol.
Aa, hemen kaçtınız.
Sen bir kız bir erkek bu takımlar yapalım. Sen Manitan'dan izin alabilirsin.
Belki değişir.
Bu arada programda söylediğim bazı laflardan sonra günah çıkartıyormuşsun, öyle duydum.
Vallahi öyle şeyler var. Evet.
Evet. Çünkü bak bu önemli bir iştir. Laf ağzından çıkana kadar efendisi sensin. Ama çıktıktan sonra laf senin efendin oluyor.
Doğru.
Ona dikkat etmek lazım.
Doğru.
Evet. Bu arada Deniz Karan bize güzel şarkılar getirdi bugün.
Evet. İlki Que Vuele Cuesta Musica, bu müzik benden ne istiyor Türkçesi?
Que Vuele Cuesta Musica, Stasera.
Stasera.
Hani benden diye Tony onu şey
yani yapıyor. Bu şarkı bu gece benden ne istiyor? Yani öyle bir üstüne üstüne gidiyor ki adamın, ya bu benden ne istiyor? Bu kadar diyor, da deşiyor beni yani.
Evet. Demek ki yarısına 1967'de çıkan 45'liğinden
67 bir dediğim, ben hatırlıyorum çünkü sen böyle bir Pepino Gagliardi deyince şaşırdım. 70'li.
Belki senin seyrettiğin filmde mi eski, evet, yeni, evet, bir filmde, yo, mi
yeni
kullanmışlar
bir film,
bunu?
Yeni bir filmde kullanmışlar. Ha, çok da güzelmiş.
Evet, yani Que Vuole Cuesta Musica Stasera, bu şarkı benden bu gece bu kadar da ne istiyor? Bu kadarı da ben koydum da.
Tamam, koy.
Anlam yükselsin diye yani. Bunu dinleyelim.
Benden size gelsin.
Gagliardi'den, Deniz Karan'dan. Kime gelsin?
Bütün dinleyicilerimize gelsin. Şimdi birini seçmeyelim. Hepsine
kız
gelsin.
Kız erkek karışık mı?
Karışık.
Ha, iyi bari, tamam.
Che vuole questa musica stasera? Che mi riporta un poco del passato? La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui, vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla. Vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che non sento più. Il mondo intorno a noi non esisteva, per la felicità che tu mi mi riporta un poco del passato,
che mi riporta un poco del tuo amore.
Şarkı çalarken de yorumlar geldi. Ne geldi? Sana ne dendi?
Bir arkadaşım yazmış. Ona da selam olsun. Bu deniz bizden ne istiyor diye.
Hangi deniz? Ege Denizi mi?
Yok.
Peki denizin ortasında ne var?
Denizin ortasında ne var? Ne var?
Ne var?
Bilemedim sonra. Ya ne var?
Ya denizlerin ortasında ne olur?
Kayalık mı? Ada mı?
Bravo.
Evet.
Peki adanın ortasında ne var?
Ağaç.
D harfi. Şimdi denizin ortasında.
Kafam karıştı, itiraf edeceğim.
Şimdi denizin ortasında ne var, bir daha soruyorum.
Bir afalladım. Ne var? D var.
N harfi var abi. Denizin ortasında ne yok mu ortadaki? Ha. Neyse.
Gitti benim kafa tonu.
Güzel bir şarkıydı. Böyle gençlerin can böyle şarkıları, eski şarkıları beğenmesi hoşuma gitti açıkçası.
Evet. Yani özellikle aramamış tabii. Filmde denk gelmiş, beğenmiş ama.
Özellikle nasıl bir yerde, böyle siyah beyaz bir film miydi?
Yok. Renkli bir filmdi ama eski zamanda geçiyor.
Yani
1960'lar gibi.
Oo, tabii onun için bunu seçmişler zaten demek ki. Bayılırım. Zaman uysun diye.
Bayılırım. Evet. Bu eski Sophia Loren filmleri gibi değil mi?
Evet evet, aynen öyle. O bilmez onu çok.
Vallahi internetten indirip izliyorum büyük bir keyifle. Mesela Capri'nin 1960'taki hali var. Clark Gable'la Sophia Loren. Capri adasını gittin mi bilmiyorum.
Yok, yok.
Napoli'nin karşısında.
Gitmişim de hatırlamıyorum.
Nefis bir ada. Onun 60'taki hali var. Balıkçı adası. Böyle ufak balıkçı adası, ufak balıkçı köyleri nasıl bir anda multimilyarder yerleri oluyor. İnsan şaşıp kalıyor.
İtalya'da bir Puglia mı? Öyle Puglia. Bir yer varmış. Çok yeni yükselme trendindeymiş
tabii,
turizm için.
İşte
geçen gün okudum.
Çizmenin topuğunun olduğu yer.
Fakat bayağı uzun. Plajlar, milajlar, fotoğraflarını gördüm de.
Evet. Biz gittik Ayça'ya.
4-5 sene sonra diyor, tabii, uçar tabii. Gider burası diye tabii. Yazmış yazan.
Çok güzel. Lecce var mesela. Lecce çok güzel bir şehir. Otranto var. Otranto Türklerin, Osmanlı'nın.
Gene orada mı?
Orada topukta, evet. Gene. Aynı topukta Otranto. Fethettiği tek nokta İtalya'da.
Ha,
Fatih
denizler.
Zamanında. Bir müddet kalmışlar. Fakat ilerleyememişler. Bir müddet kaldıktan sonra geri dönmüşler.
Gerisin geriye.
Otranto seferi Fatih Sultan Mehmet'in.
Hızlı hızlı geçelim mi bu haftanın maçlarında? Sonra
konularımız var. Geçelim, başlasan.
Fenerbahçe, Kasımpaşa 3-1. Fenerbahçe bu geçen haftaki yaptığı hataları bu hafta yapmadı.
Evet, evet. Yapmadı.
Peki Kasımpaşalı Fenerbahçeliler kimi tutmuştur acaba?
Vallahi bilemiyorum ama çok güzel bir noktaya değindin. Kasımpaşa'da çok Fenerbahçeli var, biliyor musun?
Evet.
Yani Fenerbahçe tribününün bir kısmı Kasımpaşa'dan. Bir ben, kısmı dediğim şöyle, grupların bir kısmı değil.
Bilmiyorum. Sen
genç
başta mı gördün?
Gibi. Ya yok.
Halbuki tribün, saçma, Kasımpaşa Avrupa tarafında değil mi? Ne işi var Fenerbahçe?
Evet, evet. Öyle bir şeyleri var ama ilişkileri var. Neyse, maça gelecek olursak Fener bence hücum olarak bu maçta etkiliydi.
Hı.
Yokladı kaleyi fazla, rahatsız
evet,
etti Kasımpaşa'yı.
Yani dört yemek Fener'e yaramış
yaradı.
Diyorsun.
Hakikaten öyle oldu. Hücum açısından açtı Fener'i.
Ki bu hafta bir de hani Fenerbahçe'de sezon başından beri sakat olmadıkları zaman orta sahada oynayan iki kişi Antalya maçında sarı karttan dolayı Dördüncü sarı kartlarından dolayı cezalı duruma düşmüştü. Ona rağmen Fenerbahçe Kasımpaşa'ya pozisyon vermedi. Ama bence bu biraz da Kasımpaşa'nın Eren o günkü, o günkü işte yani bence Kasımpaşa Fenerbahçe'nin bir önceki hafta Antalya'da oynadığı oyunu bu hafta Fener'e karşı oynadı.
Evet, biraz
kötü. Yani karşı takım da kötü oynadı, onu demek istiyorum.
Eren derdi yoktu, Scarione
yoktu. Evet, doğru. Scarione yoktu, en doğru. Tabii orta saha için.
Ama ne olursa olsun Fener çok yokladı karşı tarafı.
Evet, bence orada Gökhan'la Kayer'in girmesi takıma tekrar biraz etkili oldu.
Evet, bir de şunu değinmeden geçemeyeceğim. Ben Alper'in oyuna girdikten sonraki görüntüsünü çok beğendim.
Evet, Alper iyi oynadı. Doğru söylüyorsun. Oynadığı süre
özellikle benim düşüncem, bugün biliyorsun maç var. Fenerbahçe-Lazio.
Lazio mu?
Lazio dedim, pardon.
Ne maçı var?
Lokomotiv
Moskova.
UEFA Avrupa Ligi.
Nerede olacak maçı? İstasyonda mı?
İstanbul'da. TRT1.
Rusya'yla da biliyorsun bu sıkıntılı bir dönem.
Aa, kaçta izleyelim o maçı?
7'de. TRT1'de.
Tamam.
Ben Alper'in bugün aslında oynaması gerektiğini düşünüyorum. Görmek isterim.
Belki sağlar. Oynatır.
Öyle söyleyeyim.
Belki oynatır. Diego yok. Sakat. Yani
ben görmek isterim.
Ya Volkan Şen Nani başlayacak ya Alper Nani başlayacak. Yani görürüz.
Evet, geçelim Fener'e. Mersin Galatasaray.
Evet, Mersin Galatasaray.
Sen başla.
Yani Galatasaray için zaten konuşmuştuk. Şeyi kapattı kontağı. Lig şampiyonluğu için diye. E şimdi artık üçüncülük, dördüncülük de
biraz şeye girdi.
E şimdi kupanın garantisi yok ki. Bu sefer Avrupa'ya gidemeyecek ceza almasa bile. Tabii. Yani öyle bir problemle karşılaşacak Galatasaray. Hani ben cumartesi akşamı bir Galatasaray'la arkadaşımla beraberdim. İşte bunu konuşuyorduk. Hani hedefsiz takım, burada da konuştuk. Artık hani oyuncularda kalmamış hedef. Çok zordur motive etmek. O aynı şeysi. Abi dedi, kupayı alacağın garanti mi dedi?
Tabii tabii.
Yani kupada da dedi aynı elenebilirsin
kupayı
dedi.
Kupayı almak isteyen Anadolu takımları var.
Evet, yani onun için Galatasaray'ın durumu yani her gün daha bir böyle bir karmaşık oluyor. Sol bekte bir Hakan oynuyor, bir başkası oynuyor. Stoperler değişiyor. Semih döndü. Oh dedi, Semih atıldı.
Atıldı.
Yani hata da yaptı.
Evet evet.
Yani pozisyon hatası da yaptı. Golde. Falan yani.
Pek gününde değil.
Evet diye. Her şey bir karışık Galatasaray'da. Şinalder'le Selçuk'un bir atışması oldu.
Evet, bir frikikte bir frikik atışma yüzünden. Gibi. Ama
tartışma diyelim yani.
Schneider çok şey, sanırım hani Galatasaray'ın da şu içinde bulunduğu durum sebebiyle sırf Schneider değil. Bozuk. Evet, herkesin morali bozuk. Bu da kolay şeylere, ufak atışmalara sebep oluyor, elektriklenmelere.
Ya onlar normal oyun içinde tabii, zaten tabii, de. Uzamaması önemli.
Ben Mersin'i de tebrik etmeden geçmeyeyim. Çünkü zorda, ekonomik olarak zorda bir kulüp. Transfer yasağı vardı.
İşte oyunculara para ödeyemediler.
Oyuncularına para ödemiyordu.
İki antrenör, teknik direktör değiştirdiler.
Evet, antrenör değiştirdiler. Şimdi Ümit Özat
evet,
geldi.
Evet, iki haftadır Ümit var.
Yalnız bir şey de değinmek istiyorum. Maç sonu bir kimdi, tam ismini hatırlayamıyorum. Bir yorumda bulunuldu Ümit Özat'la ilgili. Türkiye'nin ikinci Fatih Terim'idir diye. Şunu söyleyeyim. Bu kadar erkenden, hem bak bunu futbolculara da yapıyoruz değil mi?
Tabii,
Batuhan'a,
tabii.
Batuhan'a yaptık.
Adam bir maç iyi
bir
oynuyor,
maç iyi oynuyor.
Of, dünyanın en iyi futbolcusu oluyor.
Hemen
abarttı, abarttı.
Evet abi.
İşte meyve olmadan konuşursan düşer.
Düşüyor. Aynı bunu söyleyecektim. Biz bunu artık geçmişten ders alalım. Ümit Hoca'ya da bu kadar erkenden ikinci kimseye Fatih Terim'idir. Kimseye de
ya da ne kötü diyelim. Aynen. Üç maçla ne yerin kötü dibine sokalım. Ne de 3 maçta 4 maçta işte
göklere çıkaralım.
Tabii işte. Ama Fatih'in bir sene de Fatih'tir.
Tabii canım. Biz böyle başarılar var.
Ya övgü ya sövgü. Evet. Arası yok.
Ay, bundan artık kurtulalım. Ben şey olarak görmekte, duymakta istemiyorum böyle bu kadar erken kötüleme, iyileme. Onun haricinde Mersin'in oyunu için de tebrik edelim. Başakşehir Beşiktaş.
Onu ben seyretmedim, sen konuş.
Başakşehir Beşiktaş, şimdi yine geçen hafta nasıl dedik 4-0 aldanmamak lazım diye. Bu 2-2'lik sonuçta da 2-0 geriye düştü, aldanmayalım. Beşiktaş özellikle Mario Gomez
ilk yarı değil mi?
Golleri yani, biraz pozisyonları harcadı.
Bayağı 3-4 pozisyon harcamış diyor ama ikisi çok ciddi.
İkisi ciddi, onun harici Mario Gomez klasına bir adamın atması gereken ama hani kaçırdı da niye kaçırdı üstüne gitmeye gerek yok. Ama Beşiktaş oyunun genelinde iyiydi. Başakşehir'de yakaladıklarını gole çevirdi. O yönden etkiliydi. Maçın bana göre iki kırılma noktası oldu. Biri 61. dakika. Olcay Şahan çıktı. Quaresma girdi. Beşiktaş'ın kanatları çalışmaya başladı tekrar.
Olcay kötü oynamış galiba.
Olcay biraz kötüydü.
Yani Olcay ama bence Antep maçında, ya ben bunu seyretmediğim için, Antep maçında da şeydi.
Evet.
Ya bildiğimiz
Olcay görüntüsünde değildi. Quaresma hırslıydı, istekliydi oyuna girdikten sonra, çok hareketlendirdi. İkinci kırılma noktası da 75. dakika, Başakşehir'den Emre Belezoğlu'nun çıkışı. O dakikadan itibaren 2-0'dı. O anda maç Başakşehir öndeydi. O dakikadan itibaren orta sahadaki bütün kontrolü kaybetti. Beşiktaş topları orta sahada alıp kanatlara dağıttı. Ve bu şekilde de iki gol buldular. İlki Quaresma, ikincisi frikikten, yine bir kanattan Sosa'nın ortası. Ben Beşiktaş için kötü bir yorum yapamayacağım ama
ya Beşiktaş beraberliği son 15 dakikada mı?
Evet evet, son 15 dakikada.
Yani Emre Belezoğlu çıkmasa
kaybedecek.
Ya bilemez. Ama şimdi hani Deniz'i seyrettiği için tabii orta sahayı kaybetti diyor Başakşehir.
Orta sahada futbolda omurilik gibi.
Tabii. Tabii işte onu söylemeye çalıştım. Yani orada kaptırılan topları Beşiktaş kanatlara açtı ve kırdı Başakşehir'in 75 dakikalık.
Sen zayıf bir orta sahanın arkasına dünyanın en iyi savunmasını koy, hiçbir
olmaz,
şey yapamaz.
Olmaz.
Tabii hücuma da yani.
Tabii yani.
Belki mi orta saha. Bir de en çok koşulan mevki de orta sahaymış. At gibi koşarsın.
Öyle düşünsene Tony. Savunma ile hücum arasında sen bir dediğin gibi omuriliksin. Bir noktasın. İkisine de yardım etmen gerekiyor.
Evet, artık tek taraflı oynayanlar pek futbolunda tutulmuyor zaten.
Hele günümüz futbolunda.
Bu arada şey için, pardon Tony, lafını kestim. Emre'nin çıkması için hani şeyin
Abdullah Hoca'nın kararı değil, Emre'nin isteği.
Emre zaten serumla çıkmış maça. Evet. Kendisi hani artık herhalde tükendiğini hissetti, çıkarın demiş.
Evet. Yani Abdullah orada Hoca da, dediğiniz
Abdullah Avcı. Eski Trabzonlu.
Yok
değil, hayır. Değil. Sen Sarı Abdullah
Avcı.
Fatih Terim'den önce
o alt bir şeyde yani çalıştırıyor. Yanılmıyorsam alt yaş grubunda bir milli takım başında o Sarı Abdullah. Eski Trabzonlu.
Abdullah Ercan.
Evet.
Peki dünyada neler var? Biraz onlara geçelim.
Şimdi
mi?
Dünyada,
tabii Galat Ligi bitirdik zaten.
Evet, evet, dünya. Ligi geçelim.
Serbest.
Şöyle, bu Çin olayı benim ilgimi çekti.
Aynen öyle Tony. Bu transfer döneminde Avrupa takımlarını konuşamadık. Neler yaptılar, neler ettiler. Çünkü Çin öyle transferler yaptı ki gerçekten dünya piyasasını değiştirecek gibi. Çin hakkında şöyle şeyler söyleniyor. Şimdi bazı transferleri var, bizim ligimizden de yaptılar. Mesela
İki Türk gitti zaten.
Tabii Dembaba.
Dembaba sezon başında.
Ersan Adem Gülüm 7 milyon euroya gitti.
Beşiktaş'tan gitti.
Beşiktaş'tan. Galatasaray'dan da Burak Yılmaz 8 milyon euroya. Yıllık aldığı para da Burak için 8
milyon.
Bir ara
şey vardı. İlk giden böyle Uzak Doğu'ya İlhan Mansız'dı.
İlhan yani gitti. Ama
o da Çinli'ye benzediği
kısa,
için.
Kısa kaldı.
İlhan yanılmıyorsam Japonya'ya gitti. Ben öyle hatırlıyorum.
Evet, Japonya'ya gitti. Çin değil.
2002
Japonya'ya
Dünya
gitti.
Kupası'ndan sonra çok onun tarzında.
Onun o saç yani. Maçta o zaman öyleydi ya.
Evet, Japon'a benziyordu zaten.
Tip benziyor, saç benziyor.
Bir de yakışıklıydı da. Evet, onu bence Japonya'da etinden sütünden faydalanmışlardı.
Ama bence kısa kaldı.
Geyşalar özellikle.
Kısa kaldı o.
Evet, kısa kaldı. Onun sakatlık problemleri de etkiledi tabii İlhan'ın kariyerini. Şimdi şöyle, Çin Alex Teixeira.
İşte benim genç dediğim oydu zaten.
Ya 50 onu, milyona transfer.
Onu şeyden aldılar galiba.
Shakhtar Donetsk'ten. Onun dışında 30 milyona transferler, işte sezon başı Paulinho Tottenham'dan gitmişti böyle. Yani bu iş karışacak gibi.
Son bir İtalyan santrafor da gitti galiba.
Evet. Evet, ismini ben şimdi direkt
hatırlayamadım
ama. Şimdi Çin için şöyle dedikodular atıldı. Babam da onlardan birini duymuş. Hani bu kara para aklıyor diye. Tabii ki de işin iç yüzünü ben de şu an bilemem ama Çin genel bir atılım yapmak istiyor. Hedefi de Dünya Kupası Tony. Bu iki Dünya Kupası içerisinde Çin'e, ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Önümüzdeki Dünya Kupası değil, 2018 Rusya değil, 2022 Katar ve daha sonrasında olacak turnuvalarda başarı istiyorlar. Bunu da bunun için de çok uğraşıyorlar.
Ama Çin'in zaten entrikaları meşhurdur abi. Tabii. Daha tarihten gelir Çin entrikaları. Değil mi? Çin işkenceleri, Çin entrikaları.
Doğru.
Öyle.
Yani Çinlilerden hafif çekinmek lazım.
Yalnız şunları, özür dilerim sözünü böldüm. Şunları da dikkat etmek gerekiyor. Onlar hani ileri geri konuşmadan önce, adamlar bak mesela Tony ne yapmış? Portekiz Ligi'ne Ledman diye bir firma sponsor oluyor. Çin firması ve diyor ki şartım şu. Senin ligine sponsor olurum. Portekiz 2. ligine parasını veririm. Ama sen her takıma en az bir Çinli oyuncu getireceksin. Her takıma. O ligdeki 18 takıma. Artı teknik ekibe 3 tane Çinli antrenör getireceksin. Diyor. Yani bu şekilde adam kendi milletinden olan oyuncuları, antrenörleri geliştirmeye çalışıyor. Önlerini açıyor.
Oyuncu da
yani futbolun içine atmaya çalışıyor.
Aynen öyle.
Şeyi evet. Söylüyordun sen. Real Madrid'le...
Guangzhou Evergrande. Evet. 160 milyon euro gibi bir meblağa Çin'de tesis yapıyorlar. Bu tesisler de çok modern, fotoğraflarını isteyenler görebilir.
Peki var mı Çin milli futbol takımından bir başarı geldi mi hiç bugüne kadar?
İşte senin dediğin genç takımının olimpiyatlardaki bir başarısı var.
Ben demedim ama doğruysa üstlenirim yani.
Şey?
Bir başarısı var.
Onu ben bilmiyorum. Hiç şey atmazsan ortak olmayayım. Peki Deniz, hani Avrupa Ligi'nde böyle önde gelen liglerde oynayan Çinli futbolcu var mı? Japon var biliyoruz.
Japon var.
Birkaç tane. Kagawa'sı Çinli... var, şeyi var. Kavanga ya da neyse.
Kagawa.
Bir ara Honda vardı. Yanılmıyorum değil mi?
Doğru. Yani... Çin'in şu anda öyle diyebileceğimiz benim aklıma gelen ilk başta yok. Ama gelişmekteler. Peki, yavaş yavaş pazarlıyorlar.
Unisus'tan adam çıkmazsa zaten nereden
tabii,
çıkacak?
Tabii. Artık herhalde bir noktada onlar da bunu şey yaptı ya dedi hani artık çıksın bir başarı elde edilsin.
Bir Amerika NBA'ye bir basketçileri gitmiş. Yao Ming galiba.
Tabii o senelerce oynadı.
O bir sakatlandı ama orada.
Çin bu futbola girmeden önce hatırlar mısın bilmiyorum 3-4 sene önce de basketbolda yapmaya çalıştı bunu.
Onlar voleybolda iyidir.
J.R. Smith bunun gibi basketbolcuları Çin ligine getirdiler.
Tutmadı mı?
Pek tutmadı. Pek ilgi görmedi diyelim.
Anladım.
Ama futbolda şöyle ilgi görüyorlar. Özellikle Çinliler Premier Ligi çok seviyormuş. 300 milyon izleyicisi varmış.
Abi o kulüpler zaten yani, gidip orada kalkma.
Yani Çinliler
dünyanın formasını satıp
Avrupa'da
para kazanıyorlar uzak doğuda.
En sevdiği lig Premier Lig mi?
Şu anda İngiltere. Evet. En fazla izlenen.
Bana da İngiliz futbolu rugby gibi geliyor be abi. Habire ortalıyorlar ortaya böyle. Hala
uzun,
öyle mi?
Evet, uzun top.
Ne bu ya?
Uzun topu severler.
Hiç sevmiyorum
ama
abi.
Şöyle oyun olarak da en hızlı lig. Yani uzun top atılıyor ama onun geri dönüşü hemen belki karşı kaleye dönüş olarak.
İtalyan Serie A'daki hırs var mı peki?
Yani.
Ne farkı var sence iki ligin?
Bence şöyle farkı var. İtalya futbolu bir daha sert. Daha evet. Sert oynanan bir futbol.
İspanya'da
daha defansif.
Da sert oynanıyor.
İspanya'da sert ama şimdi ben İspanya için... Benim kafamdaki İtalya Ligi en başından beri serttir. 70-80-90 hep serttir.
Bak biz şeye gittik bu. Bologna'ya gittik geçen ay. Orada Murat Özgür vardı. Eski antrenör. Tuborg'ta da antrenör.
Tamam yaptı. Biliyorum Murat.
Tanır mısın Murat Özgür?
Ben biliyorum.
O mesela İtalyan çocuklarla maç yaptı onların kulübü. MTV.
Orada antrenör.
MVP yok. Pardon.
Antrenör o
ha? Antrenör aynı zamanda da ortak şirketin ortağı.
Anladım tamam.
Dedi ki işte dedi bak Tony bu İtalyanların bu sert stiline bayılıyorum. Yani İtalyan oyuncu sahadan çıktığı zaman sertlik de dahil elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani her şeyini veriyor sahaya. O hırs var yani.
Bu arada baskette bir hatırlatma var. Geldi. Lavezzi, Jackson, Martinez, Gervinho bu dönemde giden ya, büyük oyuncular.
Lavezzi benim dediğim
Lavezzi. Ve büyük paralara. Işte. 40 milyon, 30 milyon gibi ciddi rakamlar. Ya Avrupa bir Avrupa kulübü bunu bu şekilde vermez ama Çin atılım için bunları yapıyor. Bakalım devamı nasıl olacak? Onu diyordun. Fark ne? İngiltere Ligi ile bir sertlik, iki de bence oyun temposu Tony. İngiltere'de çok hızlı oyun.
Evet, İngiltere'de.
İtalya'da birazcık daha bekle, açığını yakala, öyle bir futbol var. İngiltere'de rakibin üstünü giderek kırma.
Bir de doldur boşalt yok mu İngiltere'de? Habire orta.
İleride. Tam olarak öyle değil. Evet, öyleydi İngiltere Ligi. Bu hala uzun top kullanılıyor, tercih edilen bir stil ama yerden de çok izliyoruz.
Peki bir şey soracağım.
İzlemeye başladım.
İngiliz milli takım olarak söylüyorum. Kulüp Hı-hı. takımı değil. Hı-hı. O kulüp takımlarının da biraz başarıları düştü Avrupa kupalarında. Niye hiç başarı elde edemiyorlar sence?
O konu milli İngilizlerin takım o konu İngilizlerin büyük bir şeyi. Ben şöyle söyleyeyim. Benim okuduğum bir kitapta öz eleştiri biçiminde vardı bu. Birincisi İngilizler hala kendilerini futbolu yaratan ırk. Ve bu konuda bir kendilerine pohpohlama içerisindeler. Hala hani kendilerini oldukları seviyede aslında aşağıdalar kendilerini gördükleri seviyenin.
Kesinlikle.
Kesinlikle böyleler ve bunu hala biraz abartarak lanse ediyorlar. Bence en ana sebep bu. Oldukları yeri kabul etmeleri gerekiyor. Lig açısından benim de en hoşlandığım lig izlemekten İngiltere. Ama dediği gibi milli takıma baktığımızda Rooney dedik, Jack Wilshere, Sterling yetenekler var ama bir de kafanızı dünyaya çeviriyorsunuz.
Tabii işte onu söylüyorum.
Dünya çok farklı şekillerde oyuncular yetiştirmeye başladı. çok farklı bir stilde oynamaya başladılar. İngilizlerin bunu artık görmesi gerekiyor. Yani her şeyin illa da biz bulduk, biz
yani yaptık. İngilizlerin bir klasikliği olmuyor. Vardır. Futbolda da diyorsun bir klasik şeyleri var.
Evet, değil aynen mi? Öyle. Biz bulduk, biz yaptıktan artık çıkmaları gerekiyor.
Aslında İngilizlere baktığında basketbolda da bir şeyleri yok, voleybolda da yok.
Yok. Evet evet, doğru.
Öyle hani üstün başarı dediğin bilmem ne dediği ortada doğru, hiçbir doğru. Şey yok.
Basketbol yok zaten.
Ya bakın şöyle.
Hani teniste de ben göremiyorum ortalıkta, izlediğim kadar söyleyeyim.
Siz daha iyi bilirsiniz. Ben yine okuduğum kaynaktan bildiğimi söyleyeceğim. İngiltere 2000 yılına öncesini için konuşuyorum. 2000 yılına kadar her Dünya Kupası'na kazanacağızla gidiyor. Ne oluyor hüsran? Ya tur ikinci turun başında eleniyor, ya çeyrek final, ya ondan öncesi. 1.66 var, o da ev sahibi oldu. Onun harici İngiltere'nin gözle görülür bir başarısı.
O da meşhur o üst direkten tabii, girip
girmediği
belli olmayan,
hala belli olmayan maç.
Almanya final maçı.
Bence içeriden döndü o top.
Bence ben bir şey söyleyemiyorum ya. Ben de aradayım hala. Görüntüler de biraz flu ya Tony.
Tabii o zamanın çekim öyle. Kalitesiyle.
Evet, ama bence de gelmiş geçmiş en iyi kaleci de İngiliz'de.
Gordon Banks. Evet.
O Pelin'in
onun kafa vuruşu,
o kafa vuruşunu çıkarışı, İnanılmaz. Ben hayatımda o kadar hızlı bir refleks.
Evet. Ve Gordon Banks için bir gözü kusurlu görür diyorlar evet, biliyorsun. Evet. Ona rağmen.
Onun tek gözü yeter onun. Evet, gelelim ikinci şarkıya. Sonra da son düzeye gireceğiz.
Gelelim.
Zaten.
Şarkımız...
Son ikinci şarkı hakkında ne diyeceksin bakalım dinleyici?
İkinci şarkımız Jimmy Rendazzo ismi. Toze'den. Tutsak. Tutsak Jimmy gibi bir manası var. 1970 yılında. Hareketli bir şarkı, eğlenceli. Umarım dinleyicilerimiz de o hareketle eğlenirler.
Hadi bir dinleyelim. Tuta tuta mi luki, mi luki love me. Tuta mi luki, mi luki love me. Taksu taki, tistak taksi. Taksu taki, tistak taksi. Ociki ciki butiki. Taxi hockey, si hockey hockey me. Taxi hockey, si hockey hockey me. La la la la la la la la. La la la la la la la la. Oi le le le le le le le. La la la la la la la la. Bobby diga diga, Jimmy renda assim. Gai cigano, gai canibal. Já arranjou Century Fox, Galvin Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Johnny Shop, Shop, Shop, Shop, Bob Dica, Dica, Jimmy Reda, Cai Cigano, Cai Canumbó. Já arranjou Century Fox, Galvin Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Johnny Shop, Shop, Shop, Shop. Jane shop shop shop shop shop. Oh Jane shop shop shop shop. Oh Jane shop shop shop shop. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah.
Yeah, yeah, yeah, yeah. milocchi, milocchi lobby.
Tacchi tac su tacchi, distacchi tacchi.
Tac su tacchi, distacchi tacchi.
Poi chicchi bucchicchi, chi chicchi chigamu.
Chicchi bucchicchi, chi chicchi chigamu.
Şarkımız bitti. Bu neşeli bir şarkı, evet. İlki romantikti bu neşeli.
İlki romantik bu neşeli, evet.
Evet, peki bu arada Sevgililer Günü'nü geçtik. Spor, bu konuda neler var sevgililer? Bir yenilik oldu mu spor sahalarında?
İlginç şekilde kutlamalar yaşandı. Öncelikle ben Hollanda'dan başlayayım. En ilginçleri orada çünkü.
Hollanda mı?
Evet, Hollanda.
Hollanda, bak ben sana söyleyeyim. 20 sene önce Hollanda milli takımı Dünya Kupası'na eşlerini götürdüğünde olay olmuştu.
Aa.
Hatırlar mısınız?
Ben hatırlıyorum.
Yani çünkü her takım böyle spor sekse karşı gibi gözüküyordu genelde. Hani sporcu seks yaparsa gücünü kaybeder muhabbeti. Tam tersine Hollanda milli takımı eşleriyle geldi. Ve Arjantin'de final oynadı. Ama hiçbir finali de kazanamadı bu arada.
Evet.
Üç final oynadı. Üç
Hollanda'da talihsizliği.
Ne yap? Hollanda'da böyle Sevgililer Günü'yle ilgili bir gelişme mi var?
İlginç şekilde kutladılar. Vitesse kulübü şanslı iki taraftarına, yani eşlere sahanın yanına yatak koydu. Ve maçı o yataktan izlettirdi. Tribünlerin önündeki yataktan, sahanın hemen yanında.
Bir dakika, maçı oynarken seviştiler mi yani?
Yani sevişmediler ama.
O yatak ne işe yarar ki sevişmedikten sonra? Uyumaya mı
yani? Öyle bir hava yarattılar. Hani hiç değilse dediğin gibi hala futbolda sekse karşı olmadıklarını gösterdiler.
Sembolik olmuş.
Sembolik
yatak.
Oldu, evet. Diğeri yine Hollanda'da, o da daha değişik.
O da komik olurmuş. Çay yorganın altında sevişen bir çift maç oynanırken.
Millet maçı seyretmezdi ki zaten.
Ama yorgan var abi.
Oraya bakardı.
İkincisi yine Hollanda'da. Hollanda 2. liginde RKC takımı maçı, hani hep vardır ya seremoniye küçük çocukların elinden tutarak
evet,
çıkarlar.
Evet.
Şimdi 11 tane fıstık gibi hatunları tutarak çıktılar.
Sevgilileriyle çıktılar maça.
Sevgilileri değil.
Nereden biliyorsun?
Haberden biliyorum. Okuduğum haberden biliyorum.
Yani sevgilisi ya da eşleri değil.
Değil.
Onları, zaten öyle bir toplulukta hani 11 kişi çıkıyorlar ya da 22 kişi, neyse sonuçta o kadar güzel kadın olamaz yani.
Tabii tabii.
Birlikte biraz oldukları.
Yani futbolcuların sevgilileri de güzel olur.
Güzel galiba. Ama.
İlla ki hepsininki olmaz ama.
Yani evet.
Bunun hepsi mi güzel?
Evet.
Tek tek hepsi mi incelediniz güzel. Bütün kadınları?
Ya fotoğraflar, bakıyorsun.
Ben inceledim mi desem.
İnceledim ama sonra pişman olma bak söylediklerinden.
Tony var ya.
Ha. Abi inceleme. Ya bence yasak oldu artık.
İncelemesek daha kötü Tony bence.
Güzele bakmak sevap
var. Bitti. Bitti. Bu kadar.
Şimdi basit. Şöyle ama bence gerçek sevgilileri olsaydı işin esprisi daha iyi olurdu. Yani bakış herhangi açısı. Tanımadığı bir kız yani o zaman, öyle mi?
Bakış açısı.
Bir Elif'in geçişini görüyorsun.
Evet. Ayın. Çok kamyonet üstü.
Çok atarlı kamyonet geçti
bir
ya.
De. Bir de
çok
köpek atarlı. Var. Yani üstüne sürüyor.
Aynen öyle. Sevgilileriyle değişik bir bakış açısı oldu. Beni şöyle düşünüyorum.
Ama o zaman futbolcular tanımadık tabii. Kızların ellerini tuttular.
Bir de ama şimdi şöyle, kıyafetler de biraz şey. Rahat bayanlar öyle çıkmış. Şimdi onu da sevgililerine hepsi ister miydi onu da düşünmek gerekiyor.
Yani rahat dediğinle mini etek falan gibi mi?
Bikini altı
mı? Hollanda'da bu soğukta. Evet, evet. Çünkü sabah bir dinleyicimiz dedi Stockholm'da -11 dedi. Yani bikini altı.
Alışkınlar altı. Demek ki.
Ama güzel Hollanda. Hollanda ilerici bir ülke. Dünyayı ileriye götüren bir ülke yani, hep yeniliklere, kurallara karşı. Yani Almanya ne kadar kuralcıysa Hollanda da o kadar liberal ve özgürlükçü. O açıdan ben çok seviyorum Hollanda'yı.
Evet, ben de severim portakalları.
Futbolu da güzel.
Kesinlikle.
Değil mi?
Ligi güzel, oynadıkları.
Kalbi var. Yani ne bileyim şeyde, o Arjantin'de Junta varken Junta'ya karşı da geldiler.
Çok mesaj. Efsane oyuncuları da var. Çok efsane futbol tarzları var. Total futbol. Cruyff'lar.
Johan Cruyff ama sen bilmezsin onu.
Ben Vurgo videolarını izledim, öyle biliyorum.
Kimi?
Ben canlı göremedim Cruyff'ı.
İlk Hollanda futbolu Ajax'la patladı.
Tabii.
Johan Cruyff, Rensenbrink. Değil mi?
Ben Hollanda'nın neyini çok seviyorum Tony biliyor musun? Nasıl oyuncu yetiştireceklerini, çıkaracaklarını o kadar küçük bir database'den biliyorlar ya bunları yapmayı.
Ya tabii sonradan işte o şeyler, devşirmeler geldi. Gullit mullit.
Sırf Ajax değil. Hollanda'da birçok kulübün altyapısı inanılmaz derecede, hem tesisleri hem antrenörleri iyi. Ya bu adamlar bu işi çözmüş.
Yok yok, organizasyonu iyi biliyorlar. Evet, zaten Avrupa Avrupa ticaretine de hakemlik yapıyorlar ve merkez biliyorsun. Avrupa'nın en büyük limanı Rotterdam.
Evet.
Akdeniz'de evet. Değil yani Avrupa'nın en büyük limanı.
Aynen
öyle. Aslında Akdeniz'de olması gerekirken değil mi?
Öyle olması gerekiyor bence de ama.
Evet.
Bir diğer noktada şeydi Tony, spor bölümünü kapatalım. Futbol tribünlerinde bu endüstriyel futbolun geldiği noktada biraz yine arka planı düşmeye başladı. Taraftarların bu oyunun en önemli silahı olduğu unutuluyor hala.
Ne
ve bunu unutanlar da Avrupa'nın en büyük kulüplerinden ikisi. Biri Borussia Dortmund. Gerçi Borussia Dortmund unutan taraf değil burada ama Stuttgart'ta yapılan deplasman maçında bilet paralarına tepkilerini sahaya 22. dakikada tenis topu atarak sergilediler.
Sağ bir anda tenis topu doğru.
Hani şey gibi buraya gelmiş
bir şey bu. Şahane.
Tenis topuna mı gidelim yani?
Protesto şahane.
Bence hayatımda evet.
Yani bilet fiyatlarını protesto için evet. Tenis topu atıyor.
Ve şey.
Binlerce tenis
kimseye
topu.
Kimseye zarar vermeyecek bir şey. Hı-hı. Hani çok çok çok güzeldi.
Etki de çok güçlü.
Evet. Evet aynen öyle.
Zarar vermiyor ama etkisi
bir
güçlü.
De zor, zor topladılar onu görsen.
Kar yağışı böyledir.
Tam musun? Öyle gözüktü biliyor musun? Sarı evet. Kar gibi gözüktü.
Çünkü kar da aniden çöker. Büyük etkisi vardır ama sessizce çöker. Hı-hı. Bir bakarsın her taraf bembeyaz olmuş. Bu da yani güzel adamlar oldu. Şeyi protesto ediyor. Bize
bilet fiyatını.
Bu kadar yüksek fiyat ödüyorsunuz. Evet. Bu çok fahiş.
Çok fahiş.
Biz de bunu protesto ediyoruz. Şahane. Türkiye'de olmayacak bir şey.
Aynen öyle. Türkiye'de olmayacak
Türkiye'de
bir şey.
Türkiye'de tribünü yakarız abi.
İkincisi
tribünü yakarız. Ateş evet. Ederiz.
İkincisi de İngiltere'den Liverpool taraftarı. 59 pound'dan 77 pound'a çıkarılacağı açıklanan bilet fiyatlarını protesto için 77. dakikada terk ettiler tribünlerini.
Süper.
Bırakıp gittiler. Evet ve işe yaradı biliyor musun? Dün açıkladılar yükseltmeyeceklermiş fiyatları protesto
tabii
üzerine.
Tabii abi protestonu koyacaksın.
Yani taraftarı sağılacak bir inek olarak görmek benim gözümde çok acı ve
futbolda
zavallı.
Taraftarı normal hayatta da bireyi.
Evet.
Çünkü niye biliyor kesinlikle. Musun? Maalesef böyle bir şey var dünya düzeninde. Politikacılar yükseliyorlar. Hı-hı. Ve bireylikten kurtulduktan sonra imtiyazlı şeyi kapıyorlar. Ve ondan ayrıca sonra bireyi satıyorlar.
Kesinlikle.
Altta kaldı. O ben artık geçtim. Zaten bir milletvekili.
Görmemeye başlıyor. Başlıyor.
Görmüyor
değil
artık. Ben diyor.
Ülkelerde daha fazla.
Daha fazla. Tabii. Kendimi düşünürüm diyor. Bireyden bana ne? Halbuki bireylerin oylarıyla geliyorsun.
Çok doğru.
Birey de kendini savunacak işte böyle tepkilerle.
Futbolda
bu,
da dediğim
sağ olsun gibi. İnternet de bireyi güçlendirdi. Artık evet, eskiden doğru. Birey sesini duyurmak için gazeteye çıkması
şimdi
lazımdı.
Şimdi organizasyon daha
şimdi
kolay.
Şimdi Twitter'a yazıyor. Aynen. Eğer büyük bir haksızlık varsa çığ gibi büyüyor. Bu bireye gerçekten internet büyük kıyak yaptı.
Boşuna bizim ülkede yasaklanmaya çalışılmıyor.
Bir de şu var. Bizim ülkede ne kadar kitap okumayan, gazete okumayan insan varsa
sosyal medyadan
ayrı onlar da sosyal medyayı kullanıyorlar.
Kesinlikle.
Hani okuyanlardan başka söylüyorum yani.
Bir programın daha sonuna geldik.
Evet.
Bir saati doldurduk. Var mı son
dinleyicilerimiz bir... bilsin. Bundan sonra bu program hani bir seyahat çok önemli bir hastalık masalık bir şey olmadığı zaman salı günleri 3'te mi?
Evet evet.
Bundan sonra
3 ya da 3 çeyrek.
Çoğu zaten arşivden dinliyor biliyor musun? Çünkü 3'ün mesai
evet,
saati.
Doğru. Evet.
Arşivden var mı son bir eksik kalan bir bilgi bugünle ilgili?
Benden bu kadar ya.
Sen Can?
Benden de bugünlük bu kadar.
Okey.
Aklıma gelmişken bir şeyi söyleyeyim. Çok güzel bir oluşum var. Sen reklam yaptın, ben de bir reklam yapmak istiyorum. TR Scouts. Bu oluşum, ben de dahil oldum yeni bu oluşuma. Oyuncuları izlemek yabancı ülkelerdeki ve ülkemiz futbolunu geliştirmek adına. Scouting'i anlatmış mıydık?
Hayır.
Konuşmuş
bir
muyum?
Dahaki programı anlatırsın.
Bir dahaki programı onu da açıklarız.
Çok kısaca anlat.
Çok kısaca bahset şimdi.
Scouting, oyuncu, rakip takım. Teknik direktör, taktik izlemek üzerine bir futbol terimi. Çok geniş bir terim. Bunu benim açıklamaya aslında yeterli bilgim de yetmez. Yoktur.
Çalışırsın.
Ama bu oluşum şöyle Tony. Ülkemize daha kaliteli yabancı oyuncular gelmesi için bir blog gibi diyeyim internet sitesi. Aynı okunduğu gibi TR Scouts şeklinde dinleyicilerimiz girip bakabilir. Bunun için uğraşıyoruz. Uğraşmaya başladık. Bize destek versinler, takip etsinler sosyal medyadan.
Ama. Kaliteli oyuncuyu nasıl bulacaksın sen yani?
Kaliteli oyuncuyu izleyerek, takip ederek Avrupa liglerini. Sırf büyüklükler de değil. Daha kıyıda köşede kalmış Slovakya,
İnternetten
Slovenya.
İnternetten yayınlanıyor o maçlar. İlla televizyondan yayın yok diyeceksin.
İzlanda.
İzlanda gibi. Ve düşün
İnternetten
Avrupa,
linkleri var. Dünya, internetten gibi. Seyrediyorsun.
Bunları hem sosyal medya hesaplarımıza hem internet sitemize girerek zaten benim demek istediklerimi onlar daha iyi aktarıyor. Böyle bu şekilde bilgi edinebilirler. Bunu da söylemiş olalım.
Tamam, süper. Okey, o zaman haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
İyi günler.
İyi bakın. Bye bye. Bye bye.